Hazar.
Evet, başladık mı Erkan?
Hazar, başladık. Programın 4. yılındayız. 2000 yılında başladığımız Ortam Doğal programının
2000 değil abi, 2020.
Ha, 2000 mi dedim? 2000.
2000 değil abi, 2020.
Tamam, 2000 bizim tanıştığımız yıl Hazar. 15. bölümündeyiz. Yani nasıl oldu da 4 yıldır bu programı yapıp 15 bölüm kaydettik? Yoğunluk diyelim ona.
Ama 4 sene 15 bölüm de az değil. Aslında 4 seneye bölersen.
Az yani, yılda 3 bölüm falan, 4 bölüm gibi bir şey oluyor.
Yani en son ne zaman yapmışız? Şubat 2021.
Şubat 2021'de Çağan Özdemir'le konuşmuşuz, evet. Sohbet etmişiz.
Evet.
Güzel, hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk. Sene kaç şimdi? 2020.
2024. Senin 20. senen oldu. Aynen. Değil mi Amerika'da?
Sevgililer gününde 20. seneyi bitti doldurdum, evet, aynen.
14 Şubat'ta.
Aynen, Los Angeles'ta. Senin kaç sene oldu Amerika'da?
Benim 6 sene oluyor.
Senin de iyi olmuş abi. 6 sene az zaman değil.
Değil, evet, doğru. Biraz yoğun ve yani dolu dolu geçiyor. Hani galiba Amerika'ya böyle bizim gibi hani Türkiye'den gelen insanlar, hani kim olursa olsun hikayesini yazsa kitap olur Azar. Ne diyorsun?
Herkesin mi? Her yani, gelenim.
Yani bence herkesin abi olur ya. Çünkü
yok abi.
Olmaz mı diyorsun?
3 %3 yani ben... %5. Yani şeyler var. Yani öyle herkesin mi başına gelen bir durumlar var. Yani böyle bir hani anlatsan vay anasını diyeceğin durumlar var herkesin başına gelen, ama hani çok böyle kitaplık diyeceğin yani %5'tir abi.
%5'tir, %3'tür diyorsun. Çünkü ne bileyim, herkesin böyle kendine özgü dev deneyimleri oluyor burada. Başarısızlığı oluyor, umutları, başarısı, şuyu buyu falan.
Şimdi bu Covid zamanında bu mevzuyu anlattık mı hatırlamıyorum. Covid zamanında tabii bu şey, dolandırıcı Türkleri anlattık mı Covid zamanındaki?
Posta ofisini dolandıranları mı?
Evet, evet.
Evet, evet.
Şimdi onlar için, şimdi onların hikayesi kitap gibi şimdi. O dolandırıcılar hapishanede yaşadıkları o başka bir şey yani.
Onlar tabii, evet. Doğru söylüyor. Onlardan tam bir kitap olur, hatta film olur.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
Biz şimdi yeniden böyle başlayacağız hani podcast'te, bölüm bölüm, düzenli bir şekilde. Önümüzdeki bölümde ne konuşacağımız şimdiden belli mesela, değil mi?
Öyle mi? Belli mi? Tabii belli.
Belli, belli. AI konuşacağız.
Biraz AI mevzularına gireceğiz. Tabii bizim, özellikle benim yaptığım, aslında sen, yani senin de, yani sen de müzik yapıyorsun neticesinde. Bizim yaptığımız işlerle alakalı, evet, enteresan bir konu çünkü o çok.
Haftaya, yani bir sonraki bölümde sana soracağım bir sürü soru var Hazar bu konuyla ilgili. Hazır ol.
Hazırım ben. Ben hazırım.
Bu ara birazcık hani gündem tabii birkaç hafta sonra dinleyenler için değişecek, ama bu ara burada Loto 1 milyar dolar veriyor.
Verdik. Şimdi iki tane oynuyor loto musun? Var. Bir tanesi
Mega Millions.
Öbürü de Powerball.
Powerball.
Evet.
Oynuyor musun?
Oynuyorum ben. Hep oynuyorum. Yani oynuyorum dedim yani... işte 2 dolar, 4 dolar, 6 dolar işte falan. İşte bu hafta 2 dolar kazanmışım. 6 dolar oynamışım, 2 dolar kazanmışım falan. Ama New Jersey'de geçen hafta herifi 1 milyar 120 milyon dolar çıktı.
%20'sini mi, 40'ını mı, kaçını düşüyorsun vergi için?
Benim bildiğim şöyle. Yanlış biliyorum. Zaten web sitesine girince yazıyor ne kadar alacaksın. Onun bir %50'sini kesiyor otomatikman, haksız kazanç vergisi. Ama şöyle kesiyor onu. Sen mesela Las Vegas'a gitsen, kumardan para kazansan da onu alıyor. %50'sini otomatikman alıyor devlet. Öyle bir havadan para geldiği zaman.
Gelir vergisi gibi alıyor galiba.
Hayır, gelir vergisi değil, haksız kazanç vergisi. Ondan sonra o sana gelen para üzerinden sen bir de gelir vergisi veriyorsun. O seviyede de verdiğin gelir vergisi %35'lerde falan olması lazım diye biliyorum. Yani sen işte 1 milyar dolar para çıktıysa, senin eline 500 milyon dolara yakın para geçiyorsa, o 500 milyon doların üzerinden bir de %37 veriyorsun. Bir de sana o 500 milyon doları, kardeş ben sana kütüphanelik 500 milyon dolar verelim demiyor. Sana diyor ki sen bütün parayı istiyorsan ben sana 250-300 milyon dolar nakit trink vereyim. Ya da diyor ki ben bu 500 milyon doları atıyorum 30 seneye böleyim, aydan aya ödeyeyim sana. Fakat bu söylediğim bilgilerin tamamı yanlış olabilir.
Ben de öyle biliyorum, doğru söylüyorsun. Aydan aya maaş gibi alıyorsun ölene kadar. Ama bildiğim kadarıyla o parayı miras gibi devredemiyorsun. Sen öldüğün zaman bitiyor.
Tabii tabii öyle. Öyle tabii devredemiyorsun.
Şey ben de bir geçen gün şey okumuştum bunlara tabii. Amerikalıların ortalaması 471 dolar galiba lotoya yılda para harcıyormuş azar. Yani bütün Amerika. Ortalama 471 dolarmış ve araç
birileri çok para. Benim etrafımda 2 dolar 3 dolardan fazla para harcıyor. Ben senede harcıyorumdur 30 dolar 50 dolar para maksimum.
Tabii ama benim tanıdığım birisi var mesela haftada 100 dolar harcıyor. Yani o koskoca Amerika'yı ortalamaya vurunca galiba 475 ya da 471 dolar çıkıyor.
Senelik.
Senede, evet senede ve diyor ki Amerikalıların %30'undan daha az bir sayı 470 doları acil durumda bulabiliyor diyor. Anlatabildim mi yoksa karışık mı oldu?
Ben anladım.
Yani
ama kazanacağı para çok büyük. Yani
evet, umut çok büyük.
Çok büyük abi. Adam 1 milyar dolar para diyor. 1 milyar dolar insanı çıldırtır ya. Delirsin yani. Evet. Bazen düşünüyorum hani insan düşünüyor ulan o kadar para çıksa ne yaparım diye. 1 milyar dolar çok para ya. Ne yapacağım abi 1 milyar? Twitter'ımı satın alayım. Ne yapayım 1 milyar dolar?
Hazar peki işler nasıl gidiyor 2021'den bu yana?
Hangi konuda?
Yani genel anlamda. Çok yoğun çalışıyorsun çünkü.
Yoğun çalışıyorum tabii. Yani herkes yoğun çalışıyor abi. Bence Amerika'da zaten insanlar çok yoğun çalışıyor diğer yerlere kıyasla düşünürsen. Yani diğer yerler dediğim Türkiye... Yani benim işte İngiltere'de falan çalışan arkadaşlarım da var ama hani Amerika'daki insanlar çok daha yoğun çalışıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum sana da mı öyle
neden
geliyor?
Neden peki? Sebebi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sebebi ne peki?
Çünkü senin sebebi saatlik sistem. Çünkü sana saatlik para veriyor. Şimdi sen saatlik para verince diyorsun ki 5 saat çalışırım saate 30 dolar alıyorum 150 dolar diyorsun ama adam o her saati senden alıyor.
Evet.
Yani mesela sen 8 saat gün yemek saatin var 1 saat. Onu koymuyor maaşına.
Maaşına eklemiyor onu tabii. Ya da yolda harcadığın zamanı eklemiyor.
Ya da mesela senelik iznin 10 gün Amerika'da. 13 günü. Türkiye'de ne kadardı?
Türkiye'de bir haftayla başlıyor. Ondan sonra o 2 hafta oluyor. Sonra 3 hafta. Sonra 1 ay oluyor ama o 1 ayı 15-15 kullanabiliyorsun. 1 ayı bir seferde kullanamıyordun.
Burada maksimum 15 oluyor. Yani bir şirkette 5 sene çalışırsan 5 gün daha veriyorlar.
Kurumsal bir yerde çalışırsan oluyor. Hani kendi işini yapan birisi ya da ne bileyim ben DJ'lik yapıyorum. Kimden 10 gün izin isteyeceğim? Yani 10 gün tatile gittiğim zaman 10 gün para kazanamayacağım demek istediğim.
Onu diyorum kendin için çalışıyorsun zaten sürekli çalışıyorsun. Kendi için çalışan adam 24 saat çalışıyor gibi aslında gibi.
Evet aynen öyle yani çok böyle bir büyük bir şirket kurmuşsun. Amazon'da çalışıyorsun mesela işte bir senen olduktan sonra 10 gün mü iznin var bir hafta mı?
Hayır ya 3 sene ya 5 sene sonra ama ben işe girerken şu an çalıştığım işe girerken ben bir yerde okumuştum bunu ben yüksek maaş istedim. Dedim ki ben işte 3 lira istemiyorum 5 lira istiyorum. Adam dedi ki biz sana 5 lira veremeyiz 3,5 lira veririz. Ben zaten 3,5'a okeydim. O zaman bana dedim 3,5 veriyorsanız ben tatil günümü 15 gün istiyorum dedim. Onlar da okey dediler onun üzerine. Hani ben 15'ten başladım.
Evet. Sen buna çalışıp mı gittin peki?
Ben bunu bir yerde okumuştum böyle yapın diye uyguladım oldu.
Çok iyiymiş. Biraz anlatsana detaylarını Hazar. Türkiye'de çalışır mı? Bizi şimdi Türkiye'den dinleyenler gidip...
Çalışması lazım. Sen şimdi zaten gireceğin yer aşağı yukarı maaşın belli. Hı hı. Sen şimdi yüksekten maaş... Yani tabii adam sana 5 dolar verecekse senelik... Sen adama 25 dolar istiyorum demeyeceksin. Şimdi adam sana senin piyasan 5 dolar, 6 dolarsa atıyorum. Hı hı. Şey yani rakamlara takılma. Hı hı. Sen adama gidip ben... 7 dolar istiyorum dediniz ama ya bizim bu bütçemiz 7 dolar değil bizim bu iş için bütçemiz zaten otomatikman eğer ki çok şey değilse o senin istediğinden biraz yukarı çıkıyor da biz işte sana 5,3 veririz falan gibi söylüyor. Sen diyorsun ki ya aslında benim için de falan bilemiyorum ama tamam öyle olsun o zaman 5,3 olacaksa o zaman ben tatil iznimi şöyle yapabilir miyim diye sordum. O da oldu olur yaparız dediler. sen yeter ki bize gel, ne olur bize gel çalış dediler. İyi bari dedim ben de geleyim.
Senin tabii orada pazarlık payın var. Ama mesela burada özgüven çok devreye giriyor. Adam şimdi ya bana 5 dolar veriyorlar, ben 7 dolar dersem, ya hayır derlerse, korkusuyla giderse iş görüşmesine, yapamayacak adam ama. Senin avantajın orada, hani hem işine hem kendine.
Ama teklif, ama hayır, bana teklif geldi o zaman. Yani ben iş bulmaya gitmedim. Sen, adamlar evet, beni iş almak
şimdi
istedi.
Şimdi daha iyi anladım. Sen
o zaman ben tabiri caizse Türkçesine bir işte İngilizce'de upper hand sende oluyor. Yani sen daha avantajlı oluyorsun. Evet. Adama karşı kullanabileceğin şey oluyor. Adam seni istiyor. Ben zaten başka işte çalışıyordum. Yani adam bana yok kardeşim dese, benim zaten çalışıyor. Ben de gitmek istiyordum o şirkete de. Hani başka yerde de çalışıyordum. Yok kardeşim biz sana 5 veremeyiz, sana 3,5 veririz dese görüşürüz diyecektim zaten yani.
Şu an çalıştığın şirketten mi bahsediyoruz?
Evet, şu an çalıştığım
şirket. Çok büyük bir şirket. Biraz anlatmak ister misin? Yoksa yine mütevazı kalıp yok ki ya bir şey yaptığımız yok mu?
Yok. Yo, yani çok çok daha büyükleri de var ama büyük, eski, yani Los Angeles'ın en eski movie marketing, yani film ve stüdyo ve dizilere çalışan, daha çok onlara çalışan bir şirketin, bir şirkette çalışıyorum. Creative director olarak.
Yaptığınız...
Bir de oyun firmalarına, evet, çalışıyoruz.
Yaptığın işler büyük işler. Çok, sen hani sosyal medyada orada burada çok fazla ya paylaşmıyorsun ya paylaşamıyorsun, bilmiyorum ama hani...
Tabii paylaşamadığın çok şey oluyor. Yani
anlaşmalardan, gizlilikten dolayı şu bu falan, değil mi?
Evet, ama bir de tabii projeler büyük olduğu için bizim çok fazla insan çalışıyor projede. Yani hani bazen paylaşıyorsun ama yani yazarından tut, prodüktöründen tut, işi getiren adamından tut, takip edenden, altında çalışan tasarımcılardan tut, senden tut. Yani birçok kişi işe dokunuyor. Yani aslında mesela bizim yaptığımız işte, mesela portfolyoya bakıyor bazen işe alacağımız insanlar için. Portfolyoya bakıyor, tasarım portfolyosuna. Mesela adam gelmiş... Nike'da çalışmış. Nike işini koymuş portfolyoya. Yani mümkün değil yani bir Nike işini tek başına yapmış olması bir insanın. Yani 150 kişi dokunuyor yani o işe. O yüzden onu sen neresini yaptın, ne yaptın
böyle bir
diye soruyorsun zaten.
Ve detay yani alıyorsun. Ama sen mesela kreatif
detay alman
kreatif
lazım.
Kreatif direktör pozisyonunda bir insan içinde aslında bir noktada o ekibi yönetmiş oluyor. Değil mi? Hangi fikrin ne olacağına karar veriyor. Biraz daha işte tecrübesi ve bilgisiyle o fikri yol
tabii
diyor.
Vizyonu tabii vizyonu sen ortaya koyuyorsun. Hı-hı. Sen vizyon koyuyorsun ortaya. Asıl işi fark ettiren kısmı o oluyor. Yani ben tasarımcılık da yaptım senelerce. İşte tasarımcılık yaparken oturup yapıyorsun. İşte art direktör olduğun zaman sen kreatif direktörle konuşuyorsun. Kreatif direktör aşağı yukarı bir karar veriyorsun. Sen tasarımcılar birlikte o işi uygulamaya çalışıyorsun. Associate kreatif direktör oldun mu? Sen kreatif direktörle art direktörlerin yaptığı işlerin olmadığı, aynı zamanda daha da çok işin içinde oluyorsun. Kreatif direktör oldun mu? Daha az iş yapıyorsun ama müşteriye konuşan insan oluyorsun falan filan gibi yani.
Sorumluluğun artıyor birazcık daha galiba.
Yani aslında tasarımcıyken daha çok çalışıyorsun kreatif direktörden, bilgisayar başında tasarım olarak. Daha çok tasarım yapıyorsun. Ama zaten şöyle bir durum var abi. Kreatif direktörün bütün tasarımcılardan iyi tasarım yapmasını gibi bir kural yok zaten. Kreatif direktör vizyonu ortaya koyan adam. Tasarımı yapan tasarımcı zaten. Onun işi o.
Ama sen mesela meselenin tasarım tarafından geldiğin için tasarım yapan adamın da niye yaptığını, ne potansiyelde ne işler yapabileceğini daha iyi anlıyor olabilir misin?
Tabii ona göre işe alıyorsun zaten. Adamın portfolyosuna bakıyorsun. Zaten sen tecrübenle tasarımcının işine bakıyorsun. Diyorsun ki sen anlıyorsun bunun ne yapacağını. Zaten sen bir gerek işte mood board, işte örnekler bir şey hazırlıyorsun. Ya da aşağı yukarı bir tarz belirliyorsun. Ya da yapmak istediğin mesela korku filmi yapıyorsan, posteri yapıyorsan diyelim. Korku filmi posterinde iletişim kurmak istediğin hissiyat neyse, hani bu çok, hani adam postere baksın korksun bir hissiyat olabilir. Bakınca orada bir yaratık görsün, o yaratıkla alakalı bu ya nasıl bir, ne olacak acaba bu falan, o başka bir şey. Yani 50 bin tane şey yapabilirsin. Sen onun ne olacağına karar veriyorsun kreatif direktör olarak. Ondan sonra senin de çalıştığın insanlar da işte yazarlar, onlar bunlar, herkes hep birlikte işe koyulup onu yapmaya çalışıyorsun. Anlatabildim mi? Karıştın mı?
Benim yok, çok iyi anladım. Benim hep merak ettiğim şey mesela, hani burada Los Angeles bu konuda başı çeken bir şehir ya. Hani bu işin merkezi, doğru mu?
Film konusunda.
Evet, film konusunda.
Entertainment marketing.
Evet. Şunu merak ediyorum aslında her zaman. Filmin en iyisini burada yapıyorlar, tamam mı? Yani teknoloji olarak, şu olarak. Ama burada mesela televizyonu açtığın zaman reklamlar iğrenç. Yani PowerPoint'le daha iyi reklam yaparsın. Mesela Türkiye'deki okay. yapılan reklamlara baktığın zaman daha zekice, daha uğraşılmış, daha böyle yüksek teknoloji kullanılmış.
Katılmıyorum.
Katılmıyor musun?
Katılmıyorum.
Okay, neden?
Çok fazla reklam var. Yani sen hangi mesela Cable TV'deki reklamlardan bahsediyorsun? YouTube'da
Cable TV'deki reklamlardan bahsediyorum. Yani demek istediğim şey, 9.99'a bunu kaçırma, 9.99'a bunu al, arabanın sigorta falan gibi hızlı geçen reklamlar.
Ama şimdi ama çok kitleye göre bir reklam o. Yani onu izleyen kitleye göre bir reklam. Şimdi sen Super Bowl'daki reklamlardan bahsedecek olsak, o zaman iş değişir.
Tabii.
Yani o da burada yapılan bir reklam. Ya da mesela bazı markalar var, sadece Instagram üzerinden yapıyor. Adam sıfır markayken bir anda milyar dolarlık markaya çıkabiliyor bir anda. Hani o da bir reklam. Kitleye göre yapılan bir reklam.
Mesela American Airlines'da Turkish Airlines'ın reklamlarını kıyasladığın zaman Turkish Airlines ödüllük reklamlar çekiyor.
Evet. Yani ne demek istediğini anlıyorum. Abi şimdi reklamı veren adamın bütçesine bağlı ne kadar ne yapmak istediğine bağlı. Yani reklam her zaman satış yapmak zorunda olduğun için de yapılan bir şey de değil yani. Bak şunu söyleyebilirim ama reklamın kalitesi sana tam komünikat etmemiş olabilir, olmayabilir, ona bir şey demiyorum. Ama strateji ve planlama olarak her zaman bu işin üzerinden geçiliyor, onu bil yani. Yani kim ne yaparsa yapsın bayağı bir strateji oluyor. Reklam stratejisi her zaman oluyor.
Belki de benim burada ucuz aman ne kadar da kötü dediğim reklam satışa daha fazla etki ediyor.
İllaki ediyor ki adam koyuyor. Adam yani amacına ulaşmadı reklamı zaten niye koysun? Demek istediğim o sana. Yani sen şimdi televizyonda reklam beğenmiyor. Mesela geçen işte bu şeyi izliyoruz. Shogun diye bir dizi var ya, çok güzel. İzliyor musun?
Hı hı. Yok duydum ama izlemedim.
Oo, çok güzel. Onun şeyini de biz yaptık. Ne o? Türkiye'de hatta 2-3 tane molda animasyonunu koydular Türkiye'de. Bizim şirket yaptı onları. Neyse. Mesela Shogun'u biz izliyoruz. Hulu üzerinden izliyoruz. Hulu'ya da tam parasını vermedik. Reklamlı izliyoruz. Sürekli olarak ilaç reklamı çıkıyor. İşte bilmem ne kullanın. İşte bilmem ne hastasıysanız bilmem ne kullanın. Ya yani o kadar kötü ki reklamlar. Ama
ya onu demek istiyorum işte. Evet.
Şimdi adamın niye o zaman her reklam aynı oluyor? Yani ilaç firması, dünyanın bütün parası var ilaç firmasında. Yani ilaç firması tutup dünyanın, senin beğendiğin Türk Hava Yolları reklamını niye yapmıyordu, onu yapıyor. Çünkü o çalışıyor abi. O yüzden onu yapıyor. Yani öbürünü yapamadığından değil. Çünkü yani onun ulaşmak istediği hedef kitlesi, onu izleyen insan, o aldığın mesaj, her şey onu yapmasına itiyor adamı. O yüzden oluyor. Ya ama hmm. arada bir reklam şirket çıkıp hakikaten çok acayip bir şey yapar mı? Yapar. Öyle böyle bir durum da olabilir. Yani bizim işinde zaten o yüzden ödüller oluyor. Bu senenin en iyi bilmem ne reklamı falan diye.
Anladım.
Ama mesela sen Türk Hava Yolları'nın reklamı diyorsun. Ben Virgin Atlantic'in reklamlarını izlemiştim. Bayağı güzel reklamlar yapıyordu o adamlar da.
Yani evet tabii neticede yapamadığından değil de bilmiyorum. Çok fazla belki de beni rahatsız etti böyle televizyon izlerken gördüğüm o ucuz reklamlar ama evet, satışa demek ki çok fazla etkisi oluyor ki adamlar yapıyorlar.
E tabii. Bir de reklamlar tabii Amerika'da çok fazla dikkat edilen bir durum. Yani sen orada yanlış bir şey söylediğin zaman, yanlış bir şey anlattığın zaman, yanlış bir mesaj verdiğin zaman sana geri dönecek problem çok büyük olabilir.
Oo evet. Evet.
Yani bir tane hikaye vardır ya, işte kadın almış da McDonald's'tan kahve almış da üstüne dökmüş de yanmış, üzerinde vay efendim üstünüze dökmeyin yanarsınız yazmıyormuş da mahkemeye vermiş falan
evet,
filan. Gerçek
bir de işte
galiba
bu mikrodalgada kedi hikayesi var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama o bazı işte mikrodalgada kullanma kılavuzunda işte kedi içinde kedi varsa çalıştırmayın falan gibi uyarı var. Çünkü mahkemeye verilmiş zamanda diyorlar hep.
E tabi diğer reklam türlerinden farklı olarak bizim yaptığımızın biz filmin açıldığı günden itibaren açıldığı gün bizim işimiz bitiyor. Anlatabildim mi? Yani biz açıldığı anda bizim işimiz full bitiyor. Bizim başka hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Yani devam eden bir marka gibi.
Yani film vizyona girdiğinde mi?
Aynen pardon. Film vizyona girdiği anda bizim şeyimiz bitiyor. İşimiz bitiyor. Yani fragmanda. Daha sonrasında ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Bir iki tane sosyal post bir şey ama asıl filmin zaten ya da dizinin başarılı olup olmayacağı zaten ilk haftadan, ilk ayından hemen belli. Film için ilk açılış haftası şey içinde 2-3 bölüm içerisinde belli oluyor zaten. Başarılı olup olmayacak. Ona göre de filmin yapan stüdyosu, televizyon kanalı ona göre ona yatırım yapıp yapmayacağına karar veriyor.
Akışa göre.
Yani çünkü biz mesela bir dizi üzerinde çalışıyorsak, mesela biz Game of Thrones üzerinde çalışıyorduk o zaman işte kaç sene önceyse. Biz dizi çıkmadan bize bütün bölümleri geliyordu zaten. Biz de bütün bölümlerini izleyip ona göre biz zaten reklam stratejisi çıkarıp ona göre fragmanları kesiyorduk.
Evet, sizin dünya buradan bakınca çok böyle renkli, dinlenesi ve izlenesi geliyor ama tabii bir de sana sormak lazım o yoğunluğunu, stresini.
Bilgisayar başındasın bütün gün, bilgisayar başında, kulaklık kulağında. Şimdi biraz daha hani tasarımcı değilsen, kreatif direktörlük, associate kreatif direktörlük gibi bir şey yapıyorsan, bir toplantı, günde 10 tane toplantı abuk subuk. Onu öyle mi yapalım, böyle mi yapalım, şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Ondan sonra tasarımcılara gidiyorsun, siz onu öyle yapın, bunu böyle yapın. Tasarımcılar yapıyor, sen beğenmiyorsun onları. Diyorsun ki bu ben biraz... Şimdi ben tabii espri yapıyorum da yani mesela tasarımcı da tam beğenmediği zaman tasarımcının yaptığını size alıyorsun, diyorsun ki ben tamam ben yapacağım bunu, oturuyorsun sen yapıyorsun.
Ama sen tasarım bildiğin için yapıyorsun.
Evet ama bizim işte biraz öyle. Mesela diğer kreatif direktörler... Mesela bizim daha önce bu Apple'da, işte Bing'de, Microsoft'ta, efendime söyleyeyim Chevrolet'de, Adidas'ta falan kreatif direktörlük yapmış birinin yanında çalıştım ben senelerce. Adam kesinlikle bir tasarım masarım yaptığı yok adam. Öyle bir durumu yok ya, öyle bir isteği de yok. Öyle bir senin dosyana bir şey değil. Yani sana söylüyor, yapabiliyorsan yapıyorsun. Yapamıyorsan hemen seni postalıyorlar, yapabileni getiriyorlar.
Yani adamın kafasında kurduğunu... Seni
tabii uygulaman lazım.
Uygulayabiliyorsan çalışıyorsun.
Tabii aynen. Adam işte diyor ki şöyle yapmanız lazım, böyle yapmanız lazım. Oturup yapıyorsun. Yapamıyorsan ikinciye zaten sana fırsat gelmiyor. Yapıyorsun, gönderiyorsun. Aynen öyle.
Acımasız bir dünya Hazar.
Yani şöyle değil mi abi? Restorana giriyorsun, yemek yapamazsan gönderirler seni şefsen. Tabii. Aynı şey yani.
Evet doğru. Hazar 2-3 seneden sonra güzel açılış oldu. Haftaya demeyeyim de ne zaman bilmiyorum. Ne zaman yapacağız ikinci bir sonraki bölümü?
Ne zaman istiyorsak, ne zaman müsaitsek yapacağız.
Tamam. AI konuşacağız.
Hemen fazla açmadan. AI konuşacağız. Enteresan çünkü bizim sektördeki AI'ın durumu da çünkü enteresan. Hı hı. Acaba film sektöründe, movie marketing'de AI kullanılabilecek mi? Bir sonraki programda.
Acaba herkes işsiz kalacak mı söylendiği gibi?
Evet, o da iyi. Bir de şöyle bir durum var tabii. Bir de ben üniversitelere gidip konuşma falan da yapıyorum. Yani buradaki öğrencilerin yaşadığı korkular da var. Onlardan da bahsedeceğiz. İnanılmaz bir program sizleri bekliyor.
Bir sonraki programda görüşürüz. Hazar, çok teşekkürler.
Görüşmek üzere Erkan. Kendine iyi bak.
Sen de.